Ayrım 15. İntihara ikna suçlaması. Türk Tabipleri Birliği görevlisi, sırdaş hekim Osman Öztürk aktarıyor. İngiliz Tabipler Birliği'nin yayınladığı İhanete Uğrayan Tıp kitabını okuyorum. Zorla besin vermek için kullanılan yöntemin 100 yılın başından beri değişmediğini anlatıyor. Dişlerin arasına tahta bir blok yerleştiriliyormuş önce. Bu bloğun ortasındaki delikten mideye sokulan bir hortumla gerçekleşiyormuş zorla beslenme. Direnme olursa ağzı açmak için çelik bir kepçe kullanılıyormuş. Bu esnada boğulma, gıdaların akciğere kaçması, kalp atımında bozukluklar, gastrite bağlı ölümler görülüyormuş. Ölüm oruçlarında hükümetler ellerini hekimlerle yıkar diyor başka bir yazıda da. Bütün ülkelerde geçerli bir kural galiba. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından zorla müdahale yönünde görüş oluşturmadıkları gerekçesiyle sürekli eleştirilen doktorlara birçok ilde davalar açıldı. Ankara Tabip Odası, ATO, Başkanı Ümit Erkol, hastanelerdeki tutuklu ve hükümlerin tamamının yatağa zincirlerle bağlı olduğu gerçeğinin altını çiziyordu. Bir kısmı çişi ve kakasını altına kaçırıyor. Yeterli refakatçi olmadığı için kirli ve ıslak ortamda kalabiliyorlar. Personel yetersizliği var. Yatağa bağlı oldukları için yaraların açılması söz konusu. Aralıklarla yataktan kaldırılıp yürütülmeleri, pozisyonların değiştirilmesi gerekiyor. Refakatçi alınmadan bunun değiştirilmesi mümkün gözükmüyor ya da personel takviyesi yapılması gerekiyor ve bir an önce de zincirlerin kaldırılması lazım. Halkın Hukuk Bürosu avukatları F tipi cezaevlerinde zorla tedavi operasyonlarının sürdüğünü belirterek ölüm orucundakiler anestezi yapılarak bayıltıldıktan sonra sakat kalma pahasına tedavi edilmeye çalışılıyor diyorlardı. TTB Onur Kurulu'nun 9 üyesi hakkında açılan dava komediye dönüştü. Dava konusu TTB bildirisi 17 Nisan 2001 tarihli olmasına karşılık savcılığın intihara ikna suçlamasının kanıtı olarak gösterdiği 4 ölüm orucu eylemcisinden 3'ünün söz konusu bildirinin yayımından önceki tarihlerde yaşamlarını yitirdiği anlaşıldı. Bu durumda TTB yöneticileri ölüleri intihara ikna etmiş oluyordu. Bazı aileler bilinci kaybolan çocuklarına tıbbi müdahale edilebilmesi için izin verdiler. Zorla müdahaleyi hekimlik etiğine aykırı bulan doktorlara dava açıldı. 13 Ekim beraat etti. 17 yaşında ölüm orucuna başlayan Ulaş Bütün zorla müdahaleyi şöyle anlatır. Serumu çıkartmamam için ellerimden, kollarımdan hatta boynumdan zincirlediler beni. Ancak uzun uğraşlar sonucunda dişlerimle serumu kopartıp attım. Bir başka mağdur Zehra Kurtay, ben birinci ölüm orucu ekibindeydim. 180. günden sonra bana zorla müdahalede bulunulmuş. Şu an geriye dönük olarak 10 yılımı hatırlamıyorum. Zorla müdahale ettikleri için de hafıza kaybının yanı sıra yürüme zorluğu da yaşıyorum. Kurtuluş gazetesi baskınıydı. Hava kararmıştı. Yağmur sağanağa dönüşmüştü. Coplar hedefini buluyor, taşlar uçuşuyordu. Manzara anlatılmaz. Göz gözü görmeyen bir ortamda sloganlara feryatlar bulaşmıştı. Beni bir köşede copladılar. Fotoğraf makinemin çakan flaşı yerimi belli etmişti. Ucuz yırtmıştım. Şimdi Milliyet'te çalışan arkadaşım Bertan Ağanoğlu ile gitmiştik olay yerine. Cop onun elmacık kemiğini kırmıştı. Bir gazeteci görev yerinde az kalsın kör oluyordu. Uzatmadan anlatayım. Gözaltına alınan kurtuluş çalışanları binadan tekmek tokat yağmuru altında çıkarılıyordu. Daha önce çeşitli işlerde karşılaştığım muhabir Zehra Kurtay'ın yüzü kan içindeydi. Makinenin vizörü buğulanmıştı. Görmeden bastım deklanşöre. Erkan Erden de müdahale kurbanlarından. Ölüm orucu yaptığımı ve müdahaleyi hatırlamıyorum ama direnişimizi hep yanlış anlatıyorlar. Ölüm orucu gönüllülükle oluyor. Sevdiklerimiz ölmesin. Biz ölelim diyoruz. Murat Acağ da sakat kaldı. Bizi bu hale getirenler, ölüm orucunda direnenler için sakat bırakalım, dışarı çıktıklarında hiçbir şey yapamasınlar diye düşünüyorlar. Şu an aynı çocuk gibiyiz. Günübirlik yaşıyoruz. İnsanlara muhtaç hale getirilmişiz. Ölüm orucunda hafızasını yitiren Doktor Metin Günay tıbbi bilgilerini unutmuştu. Artık bana şans verseler de hastanın hayatını riske atamam. Hekimlik yapamam. Hep çocuk kalacaklar. Gençtiler. Kendilerini muhalif hale getiren bilinçlerini yitirdiler. Deneyimleri çalındı. Silindi hafızaları. Çocukturlar artık. Yetişkinler anlamaz, anlayamaz. Onlar kendilerine özgü korkularıyla baş başa kaldılar. Konuşmakta, hatta dertlerini anlatmakta güçlük çektiler. Anlaşma sağlandı diye kandırıldılar. Sol görüşlü hastalara kurt işareti yaptırdılar. Faşist maçlar öğretip ardından kahkahalarla güldüler. Bilinçliyken pop ve arabesk müzikten itinayla kaçanlar artık televizyondan duydukları her türlü nameyi papağanlar gibi kaydedip tekrar ederler. Mah tezahüratı yaparlar yıllarca attıkları siyasi sloganları unutup. Tekirdağ Kadınlar Koğuşu'nda kalan Semra Askeri 1987 yılına döndü. Zorla müdahale denilen lanetli zaman makinesiyle yakınlarını, dostlarını, arkadaşlarını hatırlamıyordu. Mücadelesini, cezaevini ve açlık grevini de. Gaziantep cezaevinde yattığını düşündüğü ağabeyi Kemal Askeri'ye mektup yolladı. Oysa Kemal Askeri yıllar önce ölmüştü. Doğan Karataş'tan sayıklıyordu. Ölüyorum. Beni köye götürün. Başımda davullar çalın. Deniz Yıldız annesine seslendi. Hafta sonu pikniğe gideceğiz. Unutma sakın. Sinir krizleri geçirip çığlıklar atan Havva Doğan oyuncak bebek istiyordu. Yatağa bağlı durumdaydı. Atilla Selçuk baba eve gidelim diye ağlıyordu. İyice çocuklaşan Mehmet Zincir ise ağrıyan ayağı için. Erdal Gökoğlu'nun aklında Ulucanlar cezaevinde yaşanan olaylar kalmıştı. Başka hiçbir şey anımsayamıyordu. Barış Kaya 7 yaşındaydı artık. Ufuk Yeni Ocak ise belki 3, belki 4. Hakan Baran son 17 yılını hatırlamıyordu. Eyüp Kendir yeniden ailesiyle tanıştı. Yakınlarını tanımayan Ayhan Koç, ben yabancılarla konuşmam diye tutturdu birçokları gibi. Kendisini İmam Hatip Lisesi'nde sanan Ersin Eroğlu ısrarla dua sureleri istiyordu. 7 aydır açsın abi diyen kardeşine de insan bu kadar süre aç kalamaz sözleriyle tepki gösteriyordu. Erdal Doğan'ın altı bezleniyordu. İsmet Sına görüşe gelenlerin ve aile üyelerinin isimlerini not ediyordu. Başak Otlu denizaltıda yaşadığını sanıyordu. Haydar Baran bisküvi ve sütü reddetmiyordu. Ancak kendisini ölüm orucunda sandığından serum takılmasını kabul etmiyordu. Durumu izah etmeye çalışan ailesine ve doktorlara ise kızıyordu. Barış Kaya, Eylem Yeşilbaş ve Hatice Yazgan birlikte oynuyorlardı. Parkta değil, mahkum koğuşunda. Hastanedeki her türlü tıbbi alet oyuncaktı onlar için. Hatta ölüm orucu eylemcisi Orhan Gül, taburcu olduktan sonra çok ağladı. Barış Kaya, çünkü onunla ilgilenen arkadaşı gitmişti. Celal Gezer ve Yılmaz Karataş'ın not defterleri sürekli yanlarındaydı. 24 yaşındaki Murat Ertekin, cezaevine girmeden önce kendime ait bir otomobilim varmış ve ben onu kullanabiliyormuşum diyordu. Mehmet Şahin ise eşi ve iki çocuğu olduğunu öğrendiğinde şaşkınlıktan küçük dilini yutacaktı. Devletin gözü aydın. Atılcan Saday lise 2. sınıf öğrencisiyken tutuklandı. Bundan 10 yıl önceydi. Esaret 16 yaşında bir çocuğa neyi hissettirirse onu hissetti. Cezaevinde bitirdi liseyi. Okuma azmi inanılmazdı. Yetmedi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesini kazandı. F tipi cezaevleri gündemdeydi. O üniversiteye değil, tecrit altında yavaş yavaş ölmemek için ölüm orucuna girdi. Hayata dönüş sırasında Ceyhan cezaevindeydi Atılcan Saday. Kanlı baskından ağır yaralı kurtulabildi. Annesi Fadime Sanay haykırıyordu. Levyet'in gözü aydın, bize sakat bir çocuk bıraktı. Tam iyileşmeden apar topar Sincan F tipi cezaevine sevk edilince eyleme devam kararı aldı. Bir süre sonra durumu ağırlaştı ve tekrar hastaneye kaldırıldı. Bilinci kabanınca müdahale edildi. Sonuç yine bir hafıza yitimi dramı. Arkadaşına biz Ceyhan'da mıyız diye soran, deprem nedeniyle hastaneye kaldırıldığını sanan genç adam, kendisine ölüm orucunda 100 günü açtığı söylendiğinde o kadar gün aç kalınır mı, yalan bu diye tepki veriyordu. Atılcan Saday'dan Yalnızlık şiiri. Bozkır'ın ortasında, tam ortasında alıç ağacı yaşar bir başını. Susarak, dal uçlarında bir kamaşma, eski sevinç, kırgın heves, ince hasret yaşar. İşten işe tutuşarak, aklında orman sesi, gönlünde saka kuşu, çoktan kururdu eğer yaşamaktan vazgeçseydi. Yaşar senelerce dayanarak dalında üç yemişi, biri toprağa, biri rüzgara, biri sakaya. Yaşar bile isteye, aldanarak. Cezaevi ölüm evi olanda. Müziğe ve sanata tutkun inşaat mühendisi adayı Barış Yıldırım ile konservatuvar öğrencisi Ümit Kanlı da ölüm orucuna girdiler. Ümit Kanlı'nın ailesine yazdığı mektuptan. Sevgili annem, sevgili babam, sizleri çokça kırdım, üzdüm. İstemediğiniz şeyleri yaptım ama inanın sizi çok sevdim. Bugün hücrelere karşı ölümü tercih etmişsem bir yönü de karşınıza boynu bükük çıkmamak içindir. Bunca yıl emek verdiniz bana, büyüttünüz, onurlu, namuslu, adaletli bir yaşam yolu gösterdiniz. Ben nasıl size ayaklarımla hücreye gittim, teslim oldum diyebilirim. Karşınıza nasıl çıkarım? Okudum, gerçekleri daha çok öğrendim. Öğrendim, susmadım, susamadım. Daha onurlu, namuslu, dürüst bir yaşam varken bunu görmezden gelemedim. Bunların bedeli ağır oldu. İşkence gördüm, 12 yıl ceza aldım. Yetmedi, hapishanede zulüm sürdü. Önümde daha koca bir ömür var belki ama onu isteyince yaşayamadıktan sonra bu ömür niye ki? Sizi seviyorum ve size güveniyorum. Siz de bana inanın, güvenin. Ümit Kanlı'nın annesi Gülter Kanlı üzgündü ama yine de hak veriyordu oğluna. Bana canlı canlı veda etti. Yüreğim parçalanıyor ama beni hep ayakta gülerken görmesi gerektiğini biliyorum. Ona öl demiyorum ama nasıl hücreye gir, işkenceyle ölüme git derim. Biz hep ona doğru bildiğini savunmayı öğrettik. Şimdi aksini yapmasını isteyemem. Gülter Kanlı şiir ile seslendi Ümit'ine. Şiir yazdım. Ağıt yaktım adına. Duyamadın oğul, teller kapalı. Can verirdim bir tek nefes kokuna. Saramadım oğul, kollar kapalı. Gün bayram olurdu yanımda olsan. Bir gülücük, bir tek çiçekle gelsen. Seni sarsam, sana canımı versem. Gelemedin oğul, yollar kapalı. Sen suç işlemedin, cana kıymadın. İnsanları sevdin, asla kırmadın. Türküler söyledin, zeybek oynadın. Koymadılar oğul, diller kapalı. Mahkemeler hapishane yetmedi. Aylar yıllar saya saya bitmedi. Hücre derler, buna aklım yetmedi. Dua etsem gayrı eller kapalı. Cezaevi ölüm evi olanda, hücre diye yüreğimiz yananda, inan oğul artık sabrım kalmadı. Ölüme giderim, gözüm kapalı. Barış Yıldırım, Bergama cezaevi operasyonunu anlatıyor. Bütün defterlerim, şiir dosyalarım, müzik notaları, tiyatro oyunları, en kötüsü de başka hiçbir yerde kopyası olmayan yüzlerce ezgi, ezgi parçası ve şiir çalışması yandı. Koğuşları yakıp yıkanlar, insanları gaza boğanlar bir de bunu yapmış oldular. Sağlık olsun. Her şeyin yenisini yaparız, üretiriz. Atılcan, Barış, Ümit ve niceleri bellek mağdurları arasındaki yerlerini aldılar. Dikkat, bu bir dramdır. Gelelim Havva ve Ali Ekber Doğan çiftine. Çok trajik bir öykünün kahramanı olan Havva ve Ali, 1996 yılında Malatya cezaevinde evlenirler. Demir parmaklıklar arkasında ve dört duvar arasında nikahları kıyılır ve koğuşlarına geri dönerler. Ali için erkekler koğuşunda, Havva için ise kadınlar koğuşunda düğün töreni tertiplenir. Aynı havayı soluyacak kadar yakındılar belki ama yine de yıllarca birbirlerini göremediler. Aşklarını, umutlarını, geleceğe dair planlarını yazdılar karşılıklı. Özlem sürekli büyüdü, mektuplar hasreti ne de derece dindirebilir ki? 19 Aralık baskınının ardından Ali, Ankara Sincan Feytibi cezaevine sevk edildi. Havva ise Malatya'da kaldı. Ölüm orucu eylemcisi Ali, bir süre sonra durumu ağırlaşınca Ankara'da hastaneye kaldırıldı. Ölüm orucu direnişçisi Endercan Yıldız yanı başında yaşamını yitirdi. Zamanla Ali geri dönülmez bir noktaya geldi, hafızasını kaybetti, kocası gibi Havva da ölüm orucuna yattı. Malatya cezaevinde eylemini sürdüren Havva'nın da sağlığı kötüleşti. Hayati tehlike baş gösterince genç kadın eşinin bulunduğu başkente nakledildi. Ali Ekber Doğan'ın kardeşi Zeynep Doğan Ankara'daki iki hastane arasında mekik dokuyordu. Havva'yı cezaevinde tanıdım. 20 yaşındaydı. Hayat doluydu. Şimdi bir çocuktan farksız. Beni ve abimi hatırlamıyor. Hafızası kısmen silinmiş. Yıllar önce yaşamını yitiren babasını soruyor. Babasının içeri alınmadığını, kapıda bekletildiğini sanıyor. Çikolatasının ve bisküvisinin çalındığını söylemesine karşın ortada ne bisküvi var ne de çikolata. Serumla ve sıvıyla yaşıyor zaten. Bazen refakatçisine karşı saldırganlaşıyor. Ağabeyimin ise bilinci kapandı, artık sesimizi duymuyor. Ali'nin babası Hıdır Doğan, oğlu ve gelininin durumunu görünce felç geçirir. Çiftin yakınları, düğünlerini göremedik, şimdi ölümlerini seyrediyoruz diye gözyaşı döküyordu. Ali ve Havva tahliye edilince Tunceli Hozat'a gittiler. Ali Ekber'in köyüne. Karı koca tekrar buluşmuştu ancak bu bir vuslat değildi. Birbirini tanımayan iki çocuktu onlar. Mucize tedavi. Keçi sakal bırakmak iyileşme belirtisidir. 12 Eylül sonrası gördüğü işkence sonucu bel fıtığı olan akciğer ve karaciğerinde ise kist bulunan Turan Talay, illegal bir örgütlenmenin Erzincan sorumlusu olduğu iddiasıyla hüküm giydi. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 24 Ekim 2002 günü Talay hakkında Korsakoff sendromu teşhisiyle cezasının ertelenmesi kararını verdi. Ancak hükümlü olduğu gerekçesi cezaevinden çıkamayan Talay için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi devreye girdi ve alınan 6 aylık raporunda olmasına 12 gün kala serbest bırakıldı. Adli Tıp Kurumu tedavi için Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı'na TOHAV, gidip gelen Talay için avukatların tekrar başvurması üzerine Haziran 2003'te verdiği raporda Talay'da saptanan WKS'nin organik bir akıl hastalığı olduğunu, cezasının ertelenmesinin uygun bulunduğunu bildirdi. Şişli Etfal Hastanesi'nden %80 iş göremez raporu alan Talay ile ilgili olarak kurumlar arasında kocama olmadığı ve ölüm orucuna katılmadığı belirlenemediği gerekçesiyle sorunlar çıktı. Adli Tıp Kurumu'nun 15 Aralık 2003 günü raporu ise Talay'ın avukatlarının tepkisini çekti. Aynı kurum ve aynı doktorlar kitap okuyup tartışabilen, kıyafeti ve tıraşı düzgün olan, keçi sakal da bırakan Talay hakkında 6 ay sonra sürekli hastalık ve kocama hali olmadığı gerekçesiyle yeni bir rapor verdi. Talay hakkındaki ikinci sağlıklı raporu nedeniyle Kandıra F-tipi cezaevine gönderildi. Baba değilim. Robot gibiyim. Hafızasını yitirdiği için kendisini ölüm orucunda sanan genç hükümlü Serkan Aydoğan'ın babası İsmail Aydoğan, oğlum eylemini tüm uyarılarımıza karşı sürdürüyor. Tıbbi müdahaleyi de kabul etmeyen Serkan'ın durumu iyice ağırlaştı. Böyle giderse 10 güne kalmadan onu kaybedeceğim diyordu. Aydoğan, İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nın WKS tanısından 24 gün sonra Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca verilen cezasını çekebilir raporu üzerine cezaevine konuldu. Kocaeli 1 No'lu F tipi cezaevinde tutulan Serkan'ın cezasının ertelenmesi istemiyle Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran avukat Mihriban Kırdök, müvekkilim kaldığı koğuştaki arkadaşlarını sigara mı aldınız, saati mi aldınız diye itham ediyor. Hatta zaman zaman kaldığı yerin cezaevi olduğunu hatırlamayıp her sabah uyandığında diğer sanıklara babam nerede diye soruyor. Koğuştaki dolabının, tuvaletinin yerini bulamayan müvekkilim zaman ve mekanı karıştırıyor diye konuşuyordu. Serkan Aydoğan'ın avcılarda oturan ve pazarcılık yapan babası İsmail Aydoğan, İşe giderken kaybolmasın diye oğlumu da götürüyordum. Serkan hiçbir şey hatırlamıyor. Dağ gibi oğlum, 5 yaşındaki bir çocuk gibi artık. Bense bir baba değilim, robot gibiyim diyordu. Oğlunun tutuklandıktan sonra İzmit Devlet Hastanesi'nin mahkum koğuşuna kaldırıldığını vurgulayan baba şunları söylüyordu. Cezaevinde demir kapıları, ranzaları görünce kendisini 2000 yılında sanmış. Serkan da cezaevine giren herkes ölüm orucu yapar gibi bir düşünce oluşmuş. Ölüm orucuna devam ettiğini sanıyor. Benim ve avukatlarının eylemi bırakması yönündeki telkinlerimizi de dinlemiyor. 20 kiloluk yaşamlar. Hafızasını yitirdiği için tahliye edilen hükümlü Necati Önder, Adli Tıp Kurumu Başkanlığından alınan 3 tane sürekli hastalık raporuna karşın post-travmatik stres bozukluğu tanısıyla 2 yıl tedavi gördüğü Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin verdiği karar doğrultusunda yeniden Sincan F tipi cezaevine gönderildi. Necati Önder'in 80 yaşındaki babası Süllü Önder, cezaevinden oğlunun tabutunu almak istemediğini belirterek ben bir kez Necati'min tabutunu alacak oldum, yavrumu 20 kilo ile verdiler ellerime, şimdi hasta olmasına karşın tekrar cezaevinde ve ben bir kez daha bu acıya dayanamam diyordu. Hayata dönüş operasyonu sonrasında Ceyhan cezaevinden Sincan F tipi cezaevine sevk edilen Necati Önder, ölüm orucu 6. ekip üyesi olarak başladığı eylem sonrasında Wernicke Korsakoff sendromuna yakalandı. Önder, Ocak 2002 tarihinde ileri derecede beslenme yetersizliği tanısıyla serbest bırakıldı ve ailesinin yardımıyla dışarıda tedavi görmeye başladı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören Önder, güvenlik güçleri tarafından canlı bomba iddiasıyla aranmaya başladı. Önder Adli Tıp Kurumu'nun kararları, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nin testleri ve Osmaniye Devlet Hastanesi'nden alınan %60'lık iş göremez raporuna karşılık Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin diğerlerinden farklı kararı ile tutuklanarak tekrar cezaevine konuldu. Osmaniye'de oturan baba Süllü Önder, 10 çocuğumdan ikisi cezaevinde. Necati dışarıdayken sürekli Bakırköy Akıl Hastanesi nevroz bölümünde yattı. Günde 5 veya 6 kez nöbet geçiriyordu. Kafasını duvarlara vuruyordu. Oğlum bizim yanımızdayken bile kendine bakamıyordu. Şimdi cezaevinde tek başına ne yapar? Oğlum bir an önce Adli Tıp Kurumu'na sevk etsinler diyordu. Her öykü dinmez bir acıyı tanımlar. Kandıra F tipi cezaevinde kalan İrfan Aslan, ölüm orucu eylemi sonucu WKS'ye yakalandı. Adli Tıp Kurumu'ndan cezaevinde kalamayacağı yönde rapor verilmesine karşın tahliye edilmeyen kişilerden biriydi. Örneğin Taylan Baltacı maç ve dizi izleyebiliyor gerekçesiyle tahliye edilmemişti. Ölüm orucu direnişçileri Cem Yıldız ve Yaşar Yağan ise aftan yararlanmalarına karşın kamu malına zarar vermek iddiasıyla serbest kalamadılar. Tedavi amacıyla 6 ay süreli tahliye edilen 16 mahkum ise hayata dönüş operasyonu nedeniyle tutuklandıkları için dışarı çıkamadılar. İşkence nedeniyle sol bacağı sakat kalan Bekir Şimşek hücresinde koltuk değnekleriyle dolaşır ve ölüm orucu nedeniyle son 6 yılını anımsamaz. Hakan Kolaçık'la birlikte Küçük Armut'ta yaşananları protesto etmek için kendilerini yakma girişiminde bulunan Bekir Şimşek, Adli Tıp Kurumu'nun raporuna karşın mahkeme tarafından tahliye edilemez. Kendisine bakamayacak durumdaki Tekin Yıldız da İnadına hücrede tutulur. Adli Tıp Kurumu'nun 6 kez Korsakoff raporunu verdiği Mustafa Gökte, Kemal Yarar, DGM tarafından tehlikeli kişiliği ortadan kalkmadığı için serbest bırakılmadı. Çanakkale'deki hayata dönüş davasından yargılanan 7 tutuklu tam 4 yıl sonra tahliye edilebildiler. WKS kurbanı Tamer Tuncer hayata dönüşün ardından Gebze cezaevinden Kandıra F tipi hapishanesine sevk edildi. Adli Tıp Kurumu'nun cezaevinde kalamaz raporuna karşın adalet peşini bırakmadı. Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi heyeti talimatla İzmit Devlet Hastanesi'ne yatan Tamer Tuncer'e son sözünü sordu. O kendini ifade edemiyor, yargılamayı ve sorguyu hatırlamıyordu. Tutanaklara geçti ve İstanbul 3 No'lu DGM Tuncer'e idam cezası verdi. Dışarı çıkabilenler göz hapsine alındı. 1 Mayıs mitingine katılan Deniz Yıldız'ın koluna kırmızı kurdele takması, Gülten Özdemir ve Sakine Ögeyik'in ellerinde cep telefonu olması, Özkan Güzel'in kırmızı flama taşıması, H. Fevzi Tekin'in Park Orman'daki grup yorum konserine gidip ön sıralarda oturması, medyanın feryat figan etmesi neden oldu. Halay çekmek, gösteriye katılmak sağlıklı olma belirtisiydi. Hasta dediğin evde otururdu. Mantık buydu. Polis ise Adli Tıp Kurumu'nu sürekli suçladı. Niye serbest kalmaları yönde raporlar veriyorsunuz diyerek. Sürekli hastalığı bulunduğuna karar verdikleri hükümlüleri, dünya tıp otoritelerinin dahi bilmediği mucize tedavi yöntemiyle iyileştiren Adli Tıp Kurumu skandalına AB ve onun kurumları da tepki gösterdi. Hafızalarını yitirdikleri için tahliye edilen hastalardan 351'i birden iyileşerek tekrar cezaevine girdi. Ulucanlar cezaevi baskında yaralanan ölüm orucu eylemcisi Başak Otlu ile hafızalarını yitiren Tuncay Bozkurt, Leyla Kizir iyileştikleri gerekçesiyle cezaevine konuldular ya da aranır duruma düştüler. Wernicke-Korsakoff sendromuna yakalanan tutukluların cezaevine gönderilmesiyle ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Bekir Balyemez ve Sinan Eren hakkında tedbir kararı aldı. Adli Tıp Kurumu verdiği çelişkili raporlar nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ilerleme raporunda güvenilmez bulundu. AİHM Adli Tıp Kurumu yerine tarafsız ve bilimsel raporlar verecek bağımsız sağlık kuruluşlarından rapor istedi. Avrupa Birliği Komisyon raporunda da Adli Tıp Kurumu'nun kökten düzeltilmesi istendi. İstanbul Tabip Odası ise raporlarda imzaları bulunan 6 doktor hakkında soruşturma açtı. AİHM, F tipi cezaevlerini protesto etmek amacıyla WKS'ye yakalanan 4 tutuklu için Türkiye'yi toplam 22 bin avro maddi tazminat ödemeye mahkum etti. F tipi hastaneler. Eski Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, 6 Şubat 1998 günü yaptığı konuşmada cezaevlerindeki tutuklulardan 25.149'u hasta ve tedavi görüyor diyerek cezaevlerinde kalan her iki kişiden birinin hasta olduğunu söylüyordu. Düşte sınır yok, türküsüz düş yok, uykunun kederli bir vakti, ölüm dumanı salmış havaya. Hava ikki, güneş açar, hava ki maviliğinde sınırsızca kuşlar kanat çırpar. Havada kuru ayaz, havada kan, havada sıkılı yumruk, havada zaferin asılı sesi var. Murat Dil. Hasta ve yatalak halde tahliye edilenler ile cezaevinde veya serbest kaldıktan bir süre sonra hayatlarında olanların öyküsüdür bu. 1996 ölüm orucu eylemcisi, kanser hastası Erkut Direkçi, sonra Ümit Doğan, Gönül, Murat Dil, Kalender Kayapınar, Polat İyit, Engin Huylu, Dokuz Çocuk Annesi Hanım Baran, Uğur Gürdoğan, M. Salih Çelik Bençe, İbrahim Malgir, Osman Daş, Serpil Yılmaz, İhsan Biç, Abdülkadir Yılmaz, Mehmet Nuri Altı, Necmi Akgün, Engin Huysuz, Mehmet Kurnaz, Rıfat Özman, Cumali Başaran, Osman Aslan. Cezaevinde hastalıktan ölenlerin sayısı o kadar çoktur ki. Gaziantep'te Araban kapalı cezaevinde kalan gazeteci Çetin Güneş 1999 yılında açlık grevinin etkileri sonucu öldü. Güneş 1996 yılındaki ölüm orucu eylemine katılmış, ölümcül bir kalp rahatsızlığına yakalanmıştı. Günümüzde de değişen bir şey yok. F tipi cezaevlerinde kalan mahkumların birçoğunda gözlerde bozukluk, dengeyi sağlayamama, saç deri dökülmeleri, ağız ve vücutta yaralar, ödem, kireçlenme gibi fiziksel rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. F tipi cezaevlerinde şeker hastalığı, hidrosefali, hepatit B, kemik erimesi, sara, epilepsi, vertigo, baş dönmesi, damar tıkanıklıkları, bel ve boyun fıtığı, akciğer yetersizliği gibi birçok hastalıkla boğuşan tutuklu ve hükümlülerin tedavi sürecinde de olumsuzluklar yaşanıyor. Mahkumların en büyük şikayeti ise kelepçeli muayeneler. Doktor kontrolüne kelepçesiz çıkmak isteyen tutuklu ve hükümlüler hastalıklarına teşhis bile konulamadan hücrelerine geri dönmek zorunda kalıyorlar.